Ayrım 61.
Stuart Mill'e göre de eylemlerimiz mutluluğu göz önünde bulundurup sağlıkları ölçüde doğru, mutluluğun tersine ulaştıkları ölçüde de doğru değildirler. İnsan doğasının öyle bir yapısı var ki ya doğrudan doğruya mutluluğun kendisini, hiç değilse bir kısmını ya da mutluluğa vardıran bir aracı elde etmek ister. Bu olgu da yara ülkesinin olabilen tek kanıtıdır. Bir şeyi istemek ve hoş bulmak ile bir şeyden tiksinmek ve onu acı verici bulmak bir ve aynı psikolojik olayın iki türlü adlandırılmasından başka bir şey değildir. Buraya kadar Bentham ile bir düşünen Stuart Mill, bundan sonra iki önemli noktada ondan ayrılır. İlkin Stuart Mill, mutluluğun yalnız niceliği bakımından değil, niteliği bakımından da çeşitli has şekilleri arasında bir ayrılık bulur. Mutluluğun kimi çeşitleri ötekilerden daha çok istenir, daha değerli sayılır. Deneyip bildikleri iki değerli şeyden birini bütün insanlar ya da hemen hemen bütün insanlar daha çok istiyorlar, ona erişmek için daha çok çaba gösteriyorlarsa, bu şey ötekinden daha değerlidir. İkinci olarak Stuart Mill, kendi mutluluğumuzdan başkalarının mutluluğuna geçişi sağlam bir temele oturtmaya çalışır. Bunu da önce psikolojik bir yolla çağrışım öğretisinin yardımıyla temellendirmeyi dener. Kendi başlarında önemsiz olan ama ilkel gereksinimlerimizi gidermeye yarayan şeyler çağrışım ile başlı başına değerli şeyler olarak duyulurlar. Bu arada Stuart Mill bir de sosyal duyguların bencil duygular gibi tıpkı onlar kadar doğal ve etkin olduklarını göstermek ister. Sosyal duygular ayrıca eğitim ve birlikte yaşamın sayesinde bu oyuna daha güçlü olurlar. Ahlak duygusu doğuştan olmayıp birleşik bir üründür. Sempati, korku, türlü dini duygular, eylemlerin etkileriyle ilgili deneylerimiz, kendimizi saymak, başkasının bizi saymasını istemek bu bileşimin başlıca öğeleridir. Bu çeşitli öğelerin çağrışımları öylesine güçlüdür ki ahlak duygusu çözülmez bir birlik olarak var olur. Çağrışım yasaları da doğa yasaları olduklarından gelişmesinin bir tarihi olmasına rağmen ahlak duygusu da doğaldır. İnsan doğal olarak tarlasını sürer, şehirleri kurar, konuşur, düşünerek bir takım sonuçlar çıkarır. Bütün bu beceriler de doğuştan değildirler, sonradan edinilmişlerdir. Ahlak duygusunun üyelerinde olsa olsa sempati doğuştan olabilir. Ama toplum hayatının insanları ortak ilgiler edinmeye, kuvvetlerini birleştirerek çalışmaya, birbirlerini kollamaya alıştırmasını hep göz önünde bulundurmalıdır. Böylece bireyleri duyma ve eyleme de dayanışmaya götüren bir çeşit içgüdü oluşur ve sınıflar arasındaki engelleri ortadan kaldırma yolunda toplum hayatı ne kadar gelişirse dayanışma da o kadar artar. Eğitim ile düzenli kurumlar da dayanışmayı ayrıca desteklerler. Kamuoyunca tutulursa birlik duygusu da bir din olabilir. Toplum hayatı bencilliği eğitip başlangıçta sadece bir araç olan başkalarını sayıp kollamayı sonunda bir elek yapar. Bentham için eylemlerimizin ana motifi kendi çıkarlarımızdır. Oysa Stuart Mill için çıkart gözetmeyen duyguların da bulunduğu, bunların da bir gerçek olduğu kanısındadır. Hemen bütün büyük İngiliz filozofları gibi Stuart Mill de sosyoloji ve iktisat sorunlarıyla uzun uzun uğraşmıştır. Yaşadığı günlerde üzerinde çok tartışılan sosyal sorunlara yakın bir ilgi duymuştur. Gençlik yapıtlarında sosyal görüşü bakımından henüz babası James Mill ile Bentham ve Ricardo'nun yolundadır. İndividüalist bir liberalizmi savunmakta, dolayısıyla sınırsız bir ekonomik özgürlük ile özel mülkiyetin ve miras hakkının iktisadi ilerlemenin zorunlu koşullarının olduğunu inanmaktadır. Ama sonraları Saint-Simon ile Auguste Comte'un eserlerini okuyunca kendisinde sosyalist düşüncelere karşı bir anlayış uyanmıştır. Sosyalizm sorununu ciddi olarak ele alıp inceleyince de özel mülkiyet ile sınırsız rekabet üzerine kurulmuş olan modern kapitalist iktisat düzenini korkunç ölçüde duygusuz ve adaletsiz bulmuştur. Ama Saint-Simon'un anladığı gibi bir sosyalizmden de bireye hükmeden onu işiyle kazancının ne olduğunu belirleyen bir sosyal makineden de yana olmadı. Serbest rekabetin yıkıcı sonuçlarına karşı koruma yanında kazanma ve bir şeye sahip olma içgüdülerinin uyarıcı güçlerini destekleyen, zeka ve yetenekleri özgür gelişme ve davranışlarda engelleyen tek bilimci bir topluma göre ağır bir felakettir. Onun için Stuart Mill, The Principles of Political Economy, Politik Ekonominin İlkeleri 1848 adlı eserinde individualizm ile sosyalizm arasında uzlaşma yolu bulmaya çalışır. Özel mülkiyet kalkmayacak ama sosyal anlayışla yürütülecek olan bir vergi politikası, miras hukukundaki reformlar ve bir yerleşme ve barınma politikası ile mülkiyetin haksız bölüşülmesi yumuşatılacaktır. İşçi sınıfı da zorla yapılmış siyasi iktisadi devrimlerle değil de kendi kendisine yardım eder bir duruma getirmekle ücret köleliğinin zincirlerinden kurtarılmalıdır. En önemlisi de insanlar sosyal düşünüp duyacak, dayanışmayı yaşayıp yaşatacak gibi yetiştirilmelidir. Politik konularda Stuart Mill özgürlük hakkını, bu arada her şeyden önce de inanç ve vicdan özgürlüğünü büyük bir enerji ve tutarlılıkla savunur. Kadının kurtuluşu konusunda yazılmış eserlerin en önemlilerinden biri olan Kadının Köleleşmesi 1869 adlı yapıtında kadının hukuk, siyaset ve kültür alanlarında erkek ile eşit olmasını ister. Ona göre kadın sorunu, geniş özgürlük, kurtuluş sorununun ancak bir yönüdür. Burada da yapılacak şey kuvveti kötüye kullanmaya karşı savaşmak, kişinin özgür olarak gelişmesini engelleyen nedenleri uzaklaştırmak, kuvvetlerin haklarını sınırlamak, insanı koruma ve yetiştirmede zorunlu olmayan bütün dış otoriteleri ortadan kaldırmaktır. Kadının yaratılışı hakkındaki bütün tasarımlar, diyor Stuart Mill, sadece alışkanlık ve geleneğe dayanırlar. Gerçek deneyiyle hiçbir ilgileri yoktur. Bizim kadının yaratılışı dediğimiz şey baştan aşağı yapma bir şeydir. Şimdiye kadar kadının gelişmesiyle yeteneklerini kullanmasını önlemiş olan engeller ortadan kaldırılırsa ancak kadının gerçek yaratılışının ne olduğunu öğrenebiliriz. Bu özgürlük üzerine adlı yapıtında da ileri sürdüğü bir düşüncedir. Deneyi elde edebilmek için zorun ortadan kalkması gerek. Temsili hükümet üzerine adlı yapıtında Stuart Mill demokrasiyi savunur. Ama orta halliliğin ağır basmaması için genel oy hakkı yanında kuvvetli kişilerin de sözünün geçmesini, etkilerinin olmasını ister. Çünkü ona göre siyasi özgürlük gerçek bir özgürlük ve bağımsızlığı sağlayamaz. Bu ortamda yavaş yavaş ortadan kalkan kaba kuvvet yerine bir çeşit ahlak zabıtası olan kamuoyu kolaylıkla geçer. Kamuoyunun zorbalığı da siyasi iltifattan daha tehlikelidir. Çünkü daha az açık kapı bırakır. Bütün günlük hayata sokulur, ruhları bile köleleştirir. Burada büyük bir tehlikeyle yığının egemen olması, orta halliliğin ağır basması tehlikesiyle karşı karşıyayızdır. Gerçi yığını hep tek tek işçiler yönetir. Ama yığın hep kendinden öyle pek yüksek olmayan kimselere yönelir, onların ardından gider. Oysa bütün iyi, akıllıca, soylu itişler, uyarmalar daima büyük insanlardan gelir. Bu az sayıdaki özgün kişiler yeryüzünün tuzudurlar. Bu düşünceleriyle Stuart Mill, bir büyük adamlar istibatını istiyor değil, onun istediği büyük, yaratıcı kişilerin yeni düşünceleri özgür olarak ortaya koyabilmeleridir. Yoksa zor kullanmak büyük adamların kendisini de yok eder. Halk oyunun istibdatı, yığının egemen olması yüzünden seviyenin düşmesini önlemek tek çaresi de yine özgürlüktür. Özgürlük, ilerlemenin hep sürüp giden, hiç kurumayan kaynağıdır. Çünkü özgürlük biteviye reformlara, toplumun yenileşmesine yol açan bağımsız kişileri yaratır. 19. yüzyıl pozitivizminin bir Fransa'da, öteki İngiltere'deki iki büyük düşünürü Auguste Comte ile Stuart Mill arasında yapılacak bir karşılaştırmada şunları bulabiliriz. İki düşünürün felsefesi arasında birçok bakımdan benzerlikler olduğu besbellidir. Her ikisi de ana tutumlarında pozitivisttirler. Auguste Comte'in olduğu gibi Stuart Mill için de gerçek bilimin ödevi, deneyin sağlamış olduğu olguları yasalar altında toplamaktır. Ayrıca Auguste Comte'un bilimin tarih içindeki gelişmesi için ileri sürdüğü üç hal yasasını, gelişmenin her şeyin tanrısal varlıkların az ya da keyfi olarak işe karışmalarıyla açıkladığı teolojik halden başlayıp, tanrısal varlıklar yerine kuvvetlerin, hipotazlaştırılmış kavramların geçtiği metafizik dönemi aşarak pozitif bilgiye ulaştığı şemasında Stuart Mill doğru bulur. Buna karşılık özellikle psikolojinin yeri ve önemi konusunda iki düşünür birbirinden ayrılırlar. Comte için psikoloji bir bilim olamaz. Oysa Stuart Mill için psikoloji temel bilimdir. Bu ayrılık bir başka ayrılık ile de ilgilidir. Comte'a göre tek kişi tarihin bir ürünüdür. Kendine göre yasaları olan tarihi gelişme ırmağı içinde bir dalgacıktır birey. Onun için Auguste Comte'da bilimlerin tacı tarihi gelişmenin yasalarını gösteren sosyolojidir. Oysa Stuart Mill için bütün tarihi ve sosyal olayların kökü tek kişidendir. Bunların tasarım, duyma ve istemeleridir. Dolayısıyla tarihin yasaları, yani tarihteki olayların gidişindeki düzenlikler, psikolojik olarak, yani bireylerin ruh yapısı bakımından açıklanmalıdır. Bu iki görüş en sonunda iki ayrı ahlak anlayışına bağlanabilir. Stuart Mill, tek kişinin özgürlüğü ile bağımsızlığını en yüksek değer sayarken, Auguste Comte, bireylerin toplumda iyice erimesini isteyen bir altruizme, özgeciliğe varır. Herbert Spencer 19. yüzyıl felsefesini 18. yüzyılınkinden ayıran özelliklerden biri de 19. yüzyıl felsefesinde gelişme, evrim düşüncesinin kuvvetle belirmesidir. Schelling'in, Hegel'in, Auguste Comte'un öğretilerinde gelişme kavramı önemli bir yer alır. Yalnız Kara Avrupa'sının bu filozoflarında gelişme diyalektik nitelikteydi. Sınırlanmış basamakları olan bir süreçti. Oysa İngiliz düşünürlerinde gelişme araya giren göze çarpmaz, çeşitli öğeler yüzünden daha çok derece derece ilerleyen bir değişme olur. Bu dereceli oluş anlayışını uzun zaman aralıkları boyuna görülüp sezilemez sayısız küçük ara basamaklarla kendini gerçekleştiren bir gelişme düşüncesini jeolojide Lyell yerin tarihi açıklamada ve o zamana kadar kullanılan katastrof teorisi yerine koymuş. Darwin ile Spencer da bu düşünceyi bitki ve hayvan türlerinin oluşumlarını açıklamada kullanmışlardır. Charles Darwin 1809-1882 doğal ayıklanma yoluyla türlerin meydana gelişi 1859 adındaki ünlü yapıtında gelişme düşüncesini canlıların dünyasına uygulayarak biyolojinin görüşlerinde büyük bir devrime yol açmıştır. Darwin'in kendisinin yalnız türlerin oluşumu bir açıklama denemesi diye anladığı bu görüş sonra öteki varlık alanlarına da aktarılmış, gelişme kavramının bu genelleştirmesi felsefe sorunlarının işlenmesinde yeni bir çığır açmıştır. Birçok bakımlardan yeni görüşlere ve günümüze kadar sürmüş olan tartışmalara yol açan Darwin'in bu teorisi başlıca 3 düşünceye dayanır. 1. Yavrular ana babalarından belli sınırlar içinde de olsa hep az bir şeyler alırlar. 2. Aynı bir türün bireyleri arasında bir yaşama savaşı vardır. 3. Bu savaşta güçlüler üstün gelip yaşarlar. Bu savaşın nedeni canlıların çoğalmasının çevredeki besin maddelerinin çoğalmasından daha fazla olmasıdır. Bu savaşlarda da ana babalarından ayrımlaşmaları birer üstünlük olabilen bireyler en çok hayatta kalabilmek şansını elde ederler. Üstünlüğünü göstermiş olan birey donatımı kendi dörüne geçireceği için başlangıçta tek bir bireyin üstünlüğü olan küçük ayrımlar gitgide bir araya gelerek türün özelliği olurlar. Bu yolla da yükselen bir gelişme ve tiplerin ayrımlaşması meydana gelir. Bu gelişme derece derece olan bir değişmenin sonucudur. Demek ki yeni bir türün yani belli yaşama koşullarına daha iyi uymuş ve bu anlamda yaşamaya daha elverişli olmuş olan türün meydana gelişi rastlantılı değişiklikler ve yaşama savaşının mekanik sonucu olan ayıklanma, selection ile oluyor. Bu anlayışta gelişmenin nedeni çevrede. Bu arada olup bitende organizmanın kendi etkinliğinin hiçbir yeri yok. Bu gelişme düşüncesini Darwin'in Türlerin Oluşumu adlı yapıtının yayınlanmasından önce tasarlamış olan Herbert Spencer ise evrimi bir takım yasaların bir sonucu olarak değil de başlı başına bir yasa, yalnız canlıların dünyasını değil bütün doğanın en yüksek yasası olarak görür. Darwin'in de gelişme düşüncesi büsbütün yeni bir sağlam temel kazanmıştı. Ama bu kavramı İngiliz düşüncesinde felsefe bakımından işleyip değerlendiren Herbert Spencer olmuştur. Adı geçen yapıtımız ön sözünde Darwin, düşüncesine kılavuzluk etmiş olanlar arasında Spencer'ı anar. Darwin'in teorisi Spencer'ın sistemine çok iyi uyuyordu. Yalnız Spencer, doğal ayıklanmanın önemini kabul etmekle birlikte, canlının kendi yeteneklerini kullanması yoluyla olan diyalektik gelişmeyi daha da önemli bulur. Bununla da canlıyı saat mekanik bir ayıklanmanın konusu olmaktan çıkarmış, canlının kendisini de etkin kılmıştır. Bu görüşünde felsefesinde, özellikle sosyal felsefesinde ağır basan bir anlamı olacaktır. Herbert Spencer'ın liberalizminin başlıca bir dayanağıdır bu düşünce. Herbert Spencer, 1820-1903, İngiltere'de Derby'de doğdu. Babası bir öğretmendi. Öğrenimini önce babasının, sonra amcasının evinde gördü. Üniversiteye hazırlayan bir öğrenim de geçirdi. Bundan sonrasında da kendisinin çizip balık aldığı bir yolda kendisini yetiştirdi. Önce matematik ve doğa bilimleri üzerinde durdu. Kısa bir süre öğretmenlik yaptı. Matematik bilgileri sayesinde Londra, Birmingham demiryolu yapımında mühendis olarak çalıştı. Şirket para sıkıntısını düşünce buradan ayrılıp Ekonomist adındaki ünlü Maliye ve İktisat dergisine yazar oldu. Burada atsız olarak yayınladığı denemeleri çok iyi karşılandı. Birkaç yıl sonra buradan da ayrılıp kendisini büsbütün kendi çalışma araştırmalarına verdi. 1860 yılında bundan böyle hayatının başlıca işi olacak üzerinde durup çalışacağı bir sentetik felsefe sistemi adını alacak yapıtının planını çizdi ve gerçekten de 36 yıl bu planı yürütmekle uğraştı. Bu arada birçok para sıkıntısı çekti, çalışmasını aksatan hastalıklar geçirdi ama sonunda planı başlangıçtaki biçiminden pek az bir ayrılmayla gerçekleştirdi. Bir sentetik felsefe sistemi 1893 yılında bitmiştir ve 10 cilttir. Eserin kuruluşu şöyle. 1. cilt, ilk prensipler. 2. ve 3. ciltler, biyolojinin ilkeleri. 4. ve 5. ciltler, psikolojinin ilkeleri. 6. ve 8. ciltler, sosyolojinin ilkeleri. 9. 10. ciltler, ahlakın ilkeleri. Herbert Spencer'ın felsefesini bu ana eserinin başlıca düşüncelerine dayanarak şöyle belirtebiliriz. Yapıtın ilk prensipler adını taşıyan ilk cildinde sentetik bir felsefenin esasları gösterilir ve başlığı bilinmeyen olan bir bölümle başlanır. Burada bilimin sınırları ile din ve bilim arasındaki ilişkiler incelenir. Din ve bilim arasındaki öteden beri bulduğumuz karşıtlık bir yandan ancak bilimin başa çıkabileceği sorunları dinin çözmeye kalkışması, öbür yandan da bilimin dinin alanına girmek istemesi yüzündendir. Spencer, dış dünyanın varlığı ya da bilginin temel kavramlarının, örneğin kuvvet, neden kavramlarının, objektif geçerliği konusunda bir realisttir. Ama öte yandan da pozitivizm ile düşünerek, bilmeyi objelerin karşılaştırılması, bunlar arasında bağlantılar kurmak diye anlar. Dolayısıyla her şeyin kaynağı olarak tasarlanan kuvveti, evrenin son temelini mutlakı bilinmez sayar. Uzay, zaman, hareket, kuvvet, bilinç ve kişilik gibi kavramlarımız deneyin sınırlı ve relatif dünyasına kaldıkça açıktırlar, işe yararlar. Ama bunları mutlak bir varlığın özüyle ilişkili deyimler olarak kullanmaya kalkarsak çelişmelere düşeriz. Biz ancak sonlu ve sınırlı olarak bilebiliriz. Din ve bilim sonunda varlığın en iç özünün bizim için bilinemez, kavranamaz olduğu, ancak bu özün kendini deney dünyasına gösterişi üzerine bilimsel bir bilginin olabileceği kanısına birleşeceklerdir. Din bilinci, bilinmeyen, mutlak olan ile misteriyumlar, gizler karşısında saygılı, inançlı bir ürküntü duymaktır. Din bir mutlak olanı bilmeye kalkışır, onu insanlaştırır ya da herhangi bir doğa kuvvetiyle bir sayar da bilime bu belirlenimleri eleştirerek incelemeyi yasak ederse bilimle anlaşmazlığa düşer. Tersine olarak bilim de kendi sınırlarını bilmemeye kalkışır, kendileriyle çalıştığı en son, en yüksek kavramlarının relatif, soyut ve simgesel nitelikte olduklarını göremezse yine din ile bilim arasında bir çatışma doğar. Herbert Spencer'a göre din ile bilimin gidişleri bunları bir uzlaşmaya, barışmaya doğru götürmektedir. Bugün sınırları birbiri içine girmiş olan din ile bilim günün birinde birbirinden açık olarak ayrılacaklar, birbirini karşılıklı olarak tanıyacaklardır. Bilimin amacı bilgiler arasında bir birlik kurmak, yasaları az sayıda temel yasalara geri götürmektir. Bilim yasalarını tüme varım, induction ve genelleme ile elde eder. Sonra felsefi düşünce bunları son ve kesin olan bir birlik içinde derlemeye çalışır. Şimdi fizikteki araştırmalar bizi doğadaki olayları birbirine çeken ve iten, bir araya getiren ve direnen, dağıtan kuvvetlerin birlikte etkilenimleriyle açıklamaya götürür. Doğadaki her oluş bu birbirleri karşısında direnen kuvvetlerin bir bileşkesidir. Bu yalnız cansız doğada değil canlı doğada da insanların beraberlik hayatında da geçerli olan bir yasadır. Doğadaki bütün olayların ritmik nitelikte oluşu da yine bu yüzdendir. Ama Herbert Spencer'a göre bunları söylemekle felsefenin göz önünde bulundurduğu o asıl sentez problemi çözülmüş olmaz. Çünkü bundan sonra bu kuvvetler ile yasaların evrenin bütününü oluşturma ve bütünün gelişmesini belirlemede nasıl birlikte çalıştıklarını da göstermek gerekir. Sadece bir nesneyi etkileyen kuvvetler ile yasaları deyimlemekle bu nesneyi bilmiş olmayız. Nesneyi tam olarak bilmek, onun için tarihini bilmek, onun bu kuvvetler ve yasaların etkisiyle nasıl bir biçim kazanmak zorunda kaldığını geçmişte ve geleceğe doğru izlemek gerektir. Her fenomenin bir tarihi vardır. Bir fenomen ortaya çıkar, bir süre sonra ortadan çekilir. Her bilim kendi fenomenlerinin tarihini anlatır bize. Şimdi yapılacak şey bu çeşit tarihi süreçlerin ortak oldukları çizgiler var mı? Varsa bunlardan genel bir gelişme yasası çıkarılabilir mi? Bunu aramaktır. Ancak Spencer'ın burada göz önünde bulundurduğu bütün haldeki evren için değil de her bir olay için geçerli olan bir yasayı bulmaktır. Ona göre her gelişmenin az ya da çok açık olarak görülebilen üç belirtisi vardır ve ancak bunlar bir araya geldiğinde gelişme kavramı tam olarak belirebilir. Gelişmenin birinci belirtisi bir bütün olarak toplanmadır, bütünleşmedir. Bir fenomenin oluşması demek bundan önce ayrı ayrı bulunan üyelerin bir yerde toplanıp birleşmeleri demektir. Örneğin Kant-Laplace varsayımına göre güneş sistemimizi böyle bir noktalı toplanma oluşturmuştur. Daha önce şurada burada dağınık bulunan üyelerin bir araya gelmeleriyle güneş sistemimizin çekirdeği olan o bulutsu nöbülöz meydana gelmiştir. Canlının dünyasında da büyüme daha önce çevrede dağınık bir halde bulunan üyeleri organizmanın kendini toplayıp özümsemesiyle oluşur. Psikolojiden örnek, her genelleme, her tümel kavram ve yasada bir yön duyum ve tasarımı bir noktada tek bir düşünceyle toplarız. Toplum alanında gelişme bundan önce az çok dağınık yaşayan bireylerin boylar, uluslar halinde birleşmeleriyle olur. Gelişmenin ikinci belirtisi bütünleşmenin çözülmesidir. Pek yatkınlıklarını bir araya bırakırsak, her bütünleşmenin içinde gittikçe artan özel toparlanmalar gelişir. Öyle ki başlangıçta kendi içinde bir cinsten homojen olarak ilk bütünleşme zamanla ayrı cinsten heterojen olur. Örneğin güneş sistemimizin gelişmesinde başlangıçtaki o kendi içinde bir cinsten tek çeşitli olan bulutsudan her birinin kendine özellikleri bulunan gezegenler oluşmuştur. Canlının dünyasındaki gelişme de kendi içinde ayrımlaşmamış olan tohumdan başlayarak çeşitli dokuları olan her birinin başka başka yapıları ve görevleri bulunan organlardan kurulmuş organizmalara varmıştır. Duyularımız da açık ve keskin olma bakımından gittikçe gelişmekteler. Bu yüzden de gittikçe daha çok ayrıldıkları kavrayabilmeliyiz. Düşünce ve yalnız bütünleşmesi bakımından değil, zenginliği yönünden de yani ayrımlaşmış olup olmadığı bakımından da ölçülüp değerlendirilebilir. Toplum hayatındaki değişme, ortaya çıkan iş bölümü yüzünden sıfatlar, zümreler meydana gelir. Böylece başlangıçtaki yalınç bütünleşme çözülüp çeşitlilik kazanır. Gelişmenin üçüncü belirtisi belirlenimdir, determinasyon. Bütünleşmenin çözülmesi sürecinde başlangıçta bir cinsten homojen olan kütle içinde başkalıklar belirir. Gelişmeyi dağılmadan ayırt edebilmek için şunun eklenmesi gerekir. Gelişme daha az belirli, daha az düzenli bir durumdan daha çok belirli, daha çok düzenli bir duruma geçişi sağlamalıdır. Gerçek gelişme kısımları dağınık ve tek çeşitli homojen olan bir kaostan parçaları ayrı cinsten heterojen olan ve bunlar arasında karşılıklı bağlantılar bulunan derlenmiş toparlanmış bir bütüne doğru ilerler. Güneş sistemi, organizma, bilinç, insan toplumu. Bunların hepsi az ya da çok düzenli olan bütünlerdir. Gelişmenin bu üçüncü belirtisi, determinasyon, aslında ilk ikisinin bir birleşimidir. Çünkü düzenli bir bütün içinde parçalarının ayrışmaları ile derlenip toparlanmalarının el ele gittiği bir bütündür. Dünyanın her yerinde, bütün varlık alanlarında gelişme süreçleri bu anlatılan biçimde olup biterler. Gelişme felsefesi bu süreçleri karşılaştırmalı olarak inceleyerek her fenomenin genel tarihinin ana çizgilerini belirler. Yukarıda anlatılanlar, System of Synthetic Philosophy'nin ilk cildi olan ilk prensiplerde geliştirilmiştir. Yapıtın bundan sonraki ciltlerinin sırasıyla konuları olan biyoloji, psikoloji, sosyoloji ve ahlak bölümlerinde sözü geçen gelişme ilkeleri araç olarak kullanılıp bunların yardımıyla hayat, ruh, insan toplum ve insanın eylemleri fenomenleri incelenir. Bunların hepsinde de aynı gelişme yasalarının soyut tek çeşitlilik ve gevşek bağlantıdan organlaşmış ve ayrımlaşmış kapalı bir birliğe doğru olan ilerlemenin hüküm sürdüğü kanıtlanmaya çalışılır. Biyoloji alanındaki gelişme. Hayat nedir? Canlı diyor H. Spencer, içindeki gelişmeleri boyuna dışarıdaki değişmeleri duyurabilen varlıktır. Bu uyuma, adaptasyon ne kadar ileri gitmişse, iç ve dış bağlantılarının uygunluğu ne kadar gelişmişse hayat da o kadar yetkindir. Uyuma fenomeninin pek sürekliliği olmayan tek çeşitli protoplazmada da buluruz. Ama burada uyuma ne kadar ilkel, ne kadar gelişmemiştir. Bunun karşısında bir de dış dünyanın çeşitli yönlerine karşılık olan birçok organlarla donatılmış gelişik bir hayvanı koyalım. Bu hayvan çeşitli duyuları sayesinde dış dünyanın zengin çeşitliliğine ayak uydurabilir. Deneyleri sayesinde kendini geleceğe göre de ayarlayabilir. Zekası sayesinde bulduğu araçlarla duyularını daha bir keskinleştiren, deneylerini düşünceler halinde bağlamakla işe yarar bir sistem ortaya koyan insan ise bu uyumayı daha bir ileriye götürmüştür. Herbert Spencer daha Darwin'den önce bütün canlıların ortak, yalınç bir ilk formdan, uzun zaman aralıklarından inip geliştiklerini ileri süren descendans teorisini yana koymuştu. The Development Hypothesis, Gelişme Varsayımı adlı makalesi 1852 yılında Darwin'in Türlerin Oluşumu adlı eserinden 7 yıl önce yayımlanmıştı. Spencer, Darwin'in doğal ayıklanma, seleksiyon kavramını benimsemiştir. Ama o yeni türlerin meydana gelmelerinin tek nedenini bu ayıklanma ile bundan yaşama savaşına kötü ayak uyduranların ezildiklerini, elendiklerini ileri süren mekanik eleme ilkesini bulunmaz. Bu mekanik ilke ona göre ancak ilkel organizmalarda ağır basabilir. Yüksek örgütlü canlılarda bunun yerine aktif bir uyuma geçer. Lamarck'ın ilkesi. Bunu en iyi insanlarda görebiliriz. İnsanlarda doğal ayıklanma ancak hastaları, yaşlıları saf dışı edebiliyor. Psikoloji alanında gelişme. Canlılar için geçerli olan gelişme yasası ruhi hayata da uygulanabilir. Beyin ve sinir sistemi bütün cisimsel şeyler gibi tek çeşitli, homojen öğelerden bütünleşme ve ayrımlaşma ile gelişip oluşmuşlardır. Aynı şey bilinç içinde söylenebilir. Ruhun gelişmesinin başlangıcına Spencer yalın duyuların gerçek bir dokusunu koyar. Bunlardan sonra bütünleşme ve ayrımlaşma da çeşitli duyumlar, tasarımlar, düşünceler oluşacaktır. Bunun gibi refleks mekanizmasından başlayıp içgüdüden geçerek zekaya ulaşan bir gelişme olmuştur. Burada da yine uyumanın gittikçe olgunlaştığını görüyoruz. Refleks anlık uyarışlara karşı bir davranıştır. İçgüdüde ereğe uygun bir yanıt var. Zekada saplanıp kalmamış bir ileri görüş ortaya çıkmakta. Sosyoloji alanında gelişme. Spencer bütünleşme ve ayrımlaşma kavramlarını kültür hayatına, insanların bir araya gelmeleriyle oluşan sosyal bütünlüğe de uygulayınca şu sonuçlara varır. Bugünkü pek karmaşık yapılı devlet organizmaları, başlangıçtaki ilkel insanların içinde birleştikleri şekilsiz sürülerden uzun bir gelişme sonunda meydana gelmişlerdir. Bu arada beliren iş bölümü insanları birbirine daha da yaklaştırmış, bütünü daha bir güçlü yapmıştır. Aile, devlet, toplum da organik oluşumlardır. Bunlar bir hayvanın vücudunda hücrelerin ayrı dokular ve organlar halinde bir araya toplanmalarıyla kıyaslanabilirler. Yalnız buradaki bir ayrılık gözden kaçırılmamalıdır. Bir sosyal organizmanın organlara bağımsız, özgür olarak davranabilen bireylerdir. Genel gelişme içinde bilinci olan, duyan ve isteyen tek varlıklardır. Toplum yapısının bu tek tek bilinçler dışında ayrıca kolektif bir bilinci yoktur. Hayvan vücudunda bütün kısımların esenliği sinir sisteminin esenliğine bağımlı kılınır. Buna karşılık insan devlete, topluma bütün bütüne feda edilmesini, bunların elekleri bakımından sadece bir araç olarak kullanılmasını hiçbir zaman isteyemez ve buna dayanamaz da. Onun için gelişmenin başlangıcında insanları kapalı gruplar halinde toplayıp onları verimli olarak birlikte çalıştırmış olan zor askeri ilke, militarizm ancak zorunlu olan bir ara dönemdi. Gelişme bu dönemde arkada bırakıp elden geldiğince çok özgürlüğün olduğu bir duruma, endüstriyalizme doğru ilerlemektedir. Bu düşüncelerle Spencer'ın çok kuvvetli olan bireyci duygusunun dile geldiği görüyoruz. Ahlak alanında gelişme. Ahlak öğretisi Spencer'ın yapıtının doruğudur. Bu konudaki araştırmalarının temeli de yine gelişme düşüncesi. Ahlak, hak, haksızlık, iyi, kötü ile ilgili görüşler de Spencer'a göre birer uyuma fenomenidirler. Bunlar eylemlerimizin yararlı ve zararlı sonuçları üzerinde insan türünün yapmış olduğu deneylerin tortularıdır. Biz bugün belli bir takım davranışlara karşı doğrudan doğruya duygularımızla bunları onamak ya da reddetmek şeklinde tepkide bulunuruz. Bu arada bu davranışların kendimiz için ve başkaları için yararlı ya da zararlı olduklarını düşünmeyiz. Bu yüzden bir intuitif ahlak, doğrudan doğruya olan bir ahlak duygusu varmış gibi gelir bize. Gerçekte ise bu davranışların arkasında sayısız insan kuşaklarının bize miras kalmış olan deneyleri saklıdır. Spencer için ahlak bir çeşit toplumun sağlığını koruyan kurallar bütünü gibi bir şeydir. Çünkü toplumda beraberlik hayatının zedelenmemesi, yıkılmaması, bireyin huzurunun bozulmaması için kendilerine uzun zaman ulaşılamayacak olan bir takım davranış biçimlerinin var olması zorunludur. Bu ölçüyle Spencer iki türlü ahlak ayırır. 1. Mutlak ahlak. Bu ahlak ilerideki insan toplumunun ahlakıdır. Gelişmesinin sonuna kadar vardırmış olan ahlaktır. Bu ahlak düzeninde insanların ilgi ve çıkarları dengeye ulaşacaktır. 2. Henüz olmakta olan ahlak. Bu varlığı için başkalarıyla savaşan bir toplumun ahlakıdır. Bu sonuncu çeşidinden toplumlarda birbirleriyle çelişik olan ahlak kurallarını yan yana buluyorsak şaşmamalıdır. Bu gibi toplumlarda örneğin bir yandan bireylerden başka toplumların üyelerine karşı düşmanlık duymaları istenir, savaşçı erdemler tutulur, beslenir, öbür yandan da aynı bireylerin kendi toplumun üyelerine karşı sevgi, dostluk duyması istenir. İşte bu birbirine aykırı ahlak kuralları bile ebedi ve değişmez ahlak duyguları olmadığını gösterir. Bilincin bu yönü de uyumun bir ürünüdür. İnsanın kendilerine uymak zorunda kaldığı koşullarda birlikte değişir o da. İnsan toplumundaki adalet idealine vardıran gelişmenin başlangıcını daha sürü halinde yaşayan hayvanlarda bulabiliriz. Davranışlarıyla sürünün bir arada bulunmasını bozan hayvan sürüden atılır. Yalnız kendi çıkarımızı gözetmeyen, başkalarının uğradığı bir haksızlığa da ayaklanan adalet duygusu, bugünkü devlet hayatımızın temeli olan bu duygu gelişmenin sonraki bir ürünüdür. Bundan önce misillemeden korkma vardı. Tanrı'nın öc alacağından, yasanın cezayı çarptıracağından korkulurdu. İlkel toplumlar bu korkuya dayanırlar. Burada olduğu gibi başka her yerde de toplum bireyin duygusunda kendine bir biçimde yavaş yavaş sağlam bir dayanak kurar. Spencer'a göre ahlakın son ereği hayata yararlı olmak, yani insan türünün korunma ve gelişmesine hizmet etmektir. Onun için hayata daha iyi uymaya başarmış kimselere bundan yararlanmaları da sağlanmalıdır. Nasıl yavrularına bakmak içgüdüsüyle yaşama savaşı hayvanın hayatına egemenseler, gelişmenin durmasından ve geri gitmekten korkuluyorsa insan hayatında da bunlar korunmalıdır. Burada Spencer'ın ağır basan individualizmi ile liberal ve antisosyal tutumu yine karşımızda. Zaten nerede Darwinizm ve doğal ayaklanma görüşü ahlakın temeli yapılırsa orada serbest rekabeti yaşama savaşından türeten liberalizmin bırakın yapsınlar ve sefer ilkesi de kendiliğinden ortaya çıkar ve daha güçlünün haklı olduğu inancı da doğar. Spencer'da hayat kendi kendini ayarlasın derken bu iyimser anlayışı da biraz da olsa bu çeşit düşüncelere yaklaşmış oluyor. Ancak onun çok kuvvetli adalet duygusu ile düşüncesinin İngiliz demokrasisinin geleneğinde köklenmiş olması onu pek sevmediği çağdaşı Carlyle'de bulduğumuz güçlüye hayran olan romantik bir kahramanlar ahlakından uzak tutmuştur. Ama gelişme idesinin filozofu olan Spencer'ın insanlığa ve hayatın durmadan gelişeceğine inancı sonuna kadar sarsılmamıştır. Bu bakımdan tam bir iyimser. Gelişmenin durakladığı ya da geri götürüldüğü yerler ona göre sadece bir takım çıkmaz sokaklardır. Asıl gerçek ilerlemenin akıp giden ulu ırmağıdır. Kitabın sonu.